Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne estaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Menheç derslerimizde hak yol birdir, çoğalmaz babındayız. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّتْ بَلَالِ Hak'tan sonra sapıklıktan başka ne vardır? Yunus Suresi 32. ayet. En'am Suresi 153. ayetinde mealen, bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur. Bu itibarla ona uyun, yollara uymayın. Aksi halde sizi onun yolundan ayırır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yere bir çizgi çizdiğini ve şöyle buyurduğunu bildiriyor. Bu Allah'ın yoludur. Sonra bu çizginin sağına ve soluna çizgiler çizerek bunlar da yollardır. Her yolun başında ona davet eden bir şeytan vardır dedi. Sonra da bu hiç şüphesiz benim dosdoğru yolumdur, ona uyun ayetini okudu. Yani En'am suresi 153. ayetini okudu. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel, Nesai, Tebriz'in Mişkatü Nesabi, onlar rivayet etmiş ve Elbani Hasan olduğunu söylemiştir. Hakiminde, Müstedrek'inde gelir bu rivayet. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şeyh Elbani Rahimullah'ın menheçle ilgili sohbetlerinden birinde işaret ettiği gibi daha önce biz bu menheç derslerini burada işlemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yere çizdiği çizgi uzun bir çizgidir. Etrafına çizdiği çizgiler ise daha kısa çizgiler. Ve buradan şu istidlalde bulunuyor Elbani, Allah rahmet eylesin. Bu sabretmeyi gerektiren, yani mesela bu kısa yollar kısa ama şeytan davet ediyor. Yani çabucak bir şeyler elde ediyorsun ama hak değil. Yani koşarak ilerlemek gibi bir şey. Ama şu hak olan yol sabretmeyi, uzun süre çalışmayı gerektiren bir yol. Hak yolun alameti bu. Zorlu, zor gelen bir yol haliyle ama kısa yollar kolay. Hemencik sonuna vardıran yollar. Yani tabileri çok olan yollar. Bu dosdoğru yol ise, tam ortadaki yol ise Allah'ın yolu, Resulünün yolu, gariplerin yolu, garip kalanların yolu, yani sebat edenlerin, sabredenlerin azınlıkta oldukları bir yol olarak niteliyor. Yollar ise çoktur ve bu yolların, bu kısa yolların başında da her birinde de bunlara davet eden şeytanlar vardır. Biraz da şöyle düşünürsek, sağında ve solunda yollar deyince, aşırılıkta ve geri kalmada olan yollar. Haktan sapma her iki türüyle de gerçekleşebilir. Ya aşırılıkla veya geri kalmayla. Yani kişi gayesine aşırılıkla ulaşabilir. Hevasıyla edindiği gayesine aşırılıkla ulaşabilir. Veya geri kalmak şeklinde olabilir bu heva. Geri kalmak da onu fazla yormaz. Fakat hakkın yolu uzun bir yol, sabretmeyi gerektiren, hevaları terk etmeyi gerektiren bir yoldur. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki İsrailoğulları 72 millete bölündüler. Benim ümmetim de 73 fırkaya bölünecektir. Biri dışında hepsi de ateştedir. Dediler ki o kurtulan hangisidir ey Allah'ın Resulü? Şöyle buyurdu. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabesinin üzerinde bulunduğu yolda olanlar. Bir rivayette daha önce söylemiştim. Bu hadisin bir tarikinde el-yevmu ifadesi geçer. Yani bugün benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlardır. Bu ifade hiç olmasa bile aslında mana anlaşılır. Allah Resulü ve sahabelerin üzerinde olduğu yol Allah Resulü hayattayken bulunduğu yoldur. Sevadul Azam, yani büyük karaltı diye lakaplandırılmış olan Muhammed bin Eslem, ki bu Halk-ı Kur'an fitnesinde Ahmet bin Hanbel'le sabreden ender kişilerden birisi. Bu yüzden hapse girmiş olanlardan birisi. Bu iki hadisi zikrettikten sonra şöyle demiştir. Yani şu benim dosdoğru yolumdur hadisiyle şu 73 fırkayla ilgili hadisi beraber zikretmiş. Sonra şöyle demiş. Hadis tek bir şeyi göstermektedir. İbn-i Mesud hadisinde zikredilen yol, diğer hadiste benim ve ashabımın yolu diye nitelenen yoldur. Yani o uzun yol, tek olan kurtuluş yolu Allah Resulü ve sahabesinin üzerinde bulunduğu yoldur. Allah'ın dininde yol birdir. Yaptığım bütün amelleri bu iki hadise arz ederim. Uygun gelirse onu işlerim, aykırı düşerse terk ederim. Şayet ilim ehli bunu yaparlarsa Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yolu üzerinde olurlar. Yani yaptıkları her işte ilim ehli de kitap ve sünnete, Resulün üzerinde bulunduğu, sahabesinin üzerinde bulunduğu yola, bu menhece uyarlarsa bu gidişat düzgün bir yol olur. İstikamet üzere giderler demek istiyor. Mutarrif şöyle demiştir. Şayet şu hevaların, yani sonradan çıkan dini görüşlerin hepsi tek bir heva olsaydı, bunlar tek bir yol üzerinde olsaydı, birisi çıkıp hak bundadır diyebilirdi. Fırkalara ayrılıp ihtilaf etmeleri sebebiyle her akıl sahibi hakkın fırkalara ayrılmayacağını anlar. Hak fırkalara ayrılmaz. Bunu Lalkai İtikad kitabında rivayet etmiştir. İbn-i Abdilber de Cami Beyanil İlim'de isnatsız olarak zikreder. Mutarrif'in bu sözü, yani Selef'ten buna benzer ifadeler gelmiştir. Yani bu ayrılıklar, bölünmeler, parçalanmalar bir şeyin hak üzere gitmediğini, istikamet üzere olmadığının göstergesidir. Bugün işte Türkiye'de işte Selefiler bölündü şeklinde şaiyalar, şaibeler var. Hakikatta Selefiler bölünmemiştir. Yani Selefin yolunda gidenler bölünmemiştir. Fakat Selefin yolunda olmadıkları halde Selefi olduğunu iddia edenler bölünmüşlerdir. Çünkü onların yolu sapıklık üzere. Onlar bidat ehlinin hevaları üzerindedirler. Fakat buna rağmen kendilerinin Selefi olduklarını söylemektedirler. Bu Selefi menhece herhangi bir zarar vermez. Yani isminin kirlenmesine belki sebebiyet verir. Ama aslına bu yolun, bu menhecin aslına bir zarar vermez. Tıpkı Müslüman olduklarını söylemelerine rağmen bu ümmetin içerisinde münafıkların bulunması gibi veya fasıkların bulunması gibi. Bunlar mesela sahtekarlık yapan bir Müslüman İslam'ın adını lekeleyebilir. Fakat bu İslam'ın kötülüğünden değildir. O adamın kötülüğündendir. Burada bu demek ki burayı yakalamamız gerekiyor. Bu ayrılmalar selefiliğin sapıklığından değil, selefi olduğunu söyleyenlerin sapmaları yüzündendir bu ayrılıklar. Yoksa selefi menheç, selefi menheçtir. Kitap ve sünnet üzerine kuruludur. Ashabın yolu üzere devam eder. Kim bu yolda giderse o hakiki selefidir. Nasıl ki Müslümanların fasıkları İslam'ı temsil etmiyorsa, yalan yanlış iddialarla selefi olduğunu iddia edenler de bu selefi menheci temsil etmiyorlar. Mesele bundan ibarettir. Fakat insanlar bu söylemlere aldandıklarından, yani her selefiyim diyeni selefi saydıklarından ötürü sanki menhecin aslında bir ayrılık varmış gibi anlaşılıyor. Sadece bir yol var, doğru olan bir yol var. Bu yoldan giden selefiler var. Bir de bu yoldan gitmediği halde, yaptıkları amelleri kitaba, sünnete ve sahabenin menhecine arz etmedikleri halde selefi olduğunu ve yaptıkları şeyin de selefilikten olduğunu iddia edenler var. Yani aslında buradaki ayrım noktası burasıdır. Bu rivayetlerden, nakillerden çıkan sonuçlar, hak ve Allah'ın yolu tektir. Haktan sonra sapıklıktan başka ne vardır ayeti. Bunun göstergelerinden birisi. Yine En'am 153. ayeti, buna uyun, bu dosdoğru yola uyun, yollara uymayın. Yani batıl çoğul olarak bildirilmiştir. Hak ise tekil olarak, tek bir yol olarak bildirilmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu yol, sahabelerin gittikleri yoldur. Sahabelerin gittiği yol, Peygamber aleyhisselatü vesselam üzerinde bulunduğu yoldur. Kurtuluş bu yola uymaya bağlıdır. Yola muhalefet eden tehdit edilmiştir. Selefilik şahıslar ve isimler değil, menheç ve metot yoludur. Yani selefilik kişilerle bilinmez, menheçle bilinir. İnsanlar bunu kişilerle algıladıkları için az önce bahsettiğimiz yanılgılara düşerler. Birbirinden ayrı ve zıt görüşleri, özellikle de eşariler ve sufiler gibi akide meselelerinde olanları kabul etmeye çağırmak ve bunları makbul görüşleri saymak batıldır. Yani neden bu zikredilmiş? Eşariler, bazıları işte selefilikten sayarlar bunları. Sufiler, sufilerin yolu. Bunların yolları akide olarak özellikle selefin yoluna aykırıdır. Kimisi amelde aykırıdır. Hariciler, mesela itikatta ayrılırlar. Amelde de dolayısıyla ayrılıkları baş göstermiştir. Sufiler hem amelde hem itikatta ayrılıkları vardır. Mezhep mensuplarının dört mezhep taklitçilerini selefi saymak, bu da batıldır. Çünkü bu isimde de bir ayrılıktır. Allah Azze ve Celle kitap ehline benzemememizi emrediyor. Ya saklıyor yani onlara benzemeyi. Ve buradaki benzeme sebebini de, illetini fırka fırka ayrılan kitap ehline benzemeyin diye yasaklıyor. Onlara benzemeyin. Onlara kişi bazen sadece isimlendirmede de benzeyebilir. Yani ben Şafii'yim, ben Hanefi'yim dediği zaman isimde fırka fırka olmada bir benzeme söz konusudur. Peki Selefi'yim demekle böyle bir benzeme yok mu? Selefi'yim demekle böyle bir benzeme yok. Çünkü Selefilik kişiye bağlanmak değildir. Selef koskoca bir topluluktur, sahabe topluluğudur. Allah ve Resulünün temize çektiği bir topluluktur. Çokluk hakkın göstergesi değildir. Allah Azze ve Celle En'am suresi 116. ayetinde şöyle buyurur mealen. Eğer yeryüzünde insanların çoğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve sadece saçmalarlar diye devam ediyordu ayet. Nahl suresi 120. ayeti. Şüphesiz İbrahim Allah'a itaatkar, hak dine yönelmiş ve asla müşriklerden olmamış, başı başına bir ümmetti. Allah Azze ve Celle bakın böyle buyuruyor. İbrahim Aleyhisselam'ın özelliğini tek başına olmasına rağmen, yani bütün insanlara karşı muhalefet eden, fakat hak üzerine giden birisi olarak niteliyor. Bu halini övüyor Allah Azze ve Celle. İbn Abbas radıyallahu anh'a Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ümmetler bana gösterildi. Yanında büyük bir kalabalık olan peygamber gördüm. Yanında bir veya iki kişi bulunan peygamber de gördüm. Yine yanında kimse bulunmayan peygamber de vardı. Yanında hiç kimse tabi olmamış. Böyle peygamber de vardı. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Amr bin Meymun dedi ki, bakın bunlar bu zikredilen ayet ve hadisler cemaat kavramıyla ne anlamamız gerektiğini bize işaret ediyor. Cemaat Allah ile Resulü ile beraber olan sahabesinin yolunda yürüyen kimsedir. Bu kimse cemaat tabi olmuştur. Bu yüzden bak Amr bin Meymun diyor ki Abdullah bin Mesud'a cemaate karşı ne yapacağız denilince bana şöyle dedi. Ey Amr bin Meymun, cemaatin çoğunluğu cemaatten ayrılmışlardır. Cemaat yani lugavi manada bir cemaatten bahsediyor. İnsanlar topluluğundan bahsediyor. Bunların çoğu diyor cemaatten ayrılmışlar. Yani ıstılahi olan cemaatten ayrılmışlar. Dinde hedeflenen, dinde övülen, gaye edinilen cemaatten insanların çoğunluğu ayrılmıştır diyor. Sonra bu dinde kastedilen cemaati şöyle açıklıyor. Yalnız başına dahi olsan ancak Allah'ın taatine uyandır cemaat. Başka bir rivayette, Hatib'in rivayetinde tek başına dahi olsan cemaat kitap ve sünnettir demiştir. Bunu İbn Asakir Tarih-i Dimeşk'te, Lalkai İtikad'da, Ebu Şame el-Makdisi el-Ba'is'te, Mizli Tehsibül Kemal'de, Hatib el-Fakih ve el-Mütefakih'te rivayet etmişlerdir. İsnadı sahihtir. İshak bin Rahüye dedi ki, cahillere sevadul azam nedir diye sorsan, sevadul azam, sevad siyahlık, karaltı demek. Azam büyük. Büyük karaltı. Yani zayıf bir hadise işaret ediyor burada. Ehl-i sünnetin özelliklerinden birisini sevadul azam, onlar büyük karaltıdır diye zayıf bir tarifte geliyor. O Kurtlan Fırkan tarifleri arasında. Ve halk arasında bu sevadul azam ehl-i sünnetin isimlerinden bir isim olarak yaygınlaşmış. Hatta Hakim Semerkandi ehl-i sünnet akidesi diye yazdığı kitabını sevadul azam diye isimlendirmiştir. Yani ehl-i sünnetin akidesi diye böyle kastetmiştir. Büyük karaltı, büyük çoğunluk demek sevadul azam. Cahillere sevadul azam, büyük karaltı nedir diye sorsan, insanlar cemaatidir derler, insanlar topluluğudur derler. Bilmezler ki cemaat, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin izine ve yoluna sarılan alimdir. Onunla beraber olup ona uyan cemaattir. Ona muhalefet eden ise cemaati terk etmiştir. Bunu Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, Şatibi El-İtsam'da sahih bir isnatla zikretmiştir, rivayet etmiştir Ebu Naim. Yani mesela Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette, ey Allah'ın Resulü, eğer insanların halifesi ve cemaati yoksa ne yapayım diyor ya. Halifesi ve cemaati yoksa, yani halife ve cemaat varsa Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, buna itaat et. Hatta sırtına vurup malını alsa bile halifeden ayrılma diyor. Cemaatten, Müslümanların cemaatinden ayrılma diyor. Peki halife ve cemaat yoksa ne yapayım dediğinde Huzeyfe radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, ağaç kökü dişlemek zorunda bile kalsam bütün fırkalardan uzak dur. Çünkü cemaat olmadığı zaman fırkalar var. Böyle bir durumda böyle davranmasını, yani fırkaların hiçbirine bulaşmamasını emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve diğer bazı hadislerden de şunu görüyoruz, verilen haberlerden. Mesela hilafet, kamil hilafet 30 sene, ondan sonra ısırıcı sultanlık başlayacak. Yani bir çeşit zalim yöneticiler olacak, haktan sapan yöneticiler olacak. Onlar bidatler de çıkaracaklar, emrolunmadıkları şeyler de yapacaklar, yapmadıkları şeyleri de emredecekler. Böyle yöneticiler olacak diyor. Şimdi böyle yöneticiler gelince cemaat işte İshak bin Rahüye'nin tarif ettiği cemaattir. Mesela cemaat Ebu Bekir'di, Ömer'di, Osman'dı, Ali'ydi radıyallahu anh. Ondan sonra Muaviye radıyallahu anh geldi. Muaviye radıyallahu anh cemaat değildi. Ama suri olan halifelik, dünyevi olan halifelik bakımından Müslümanlar üzerinde bir bağlayıcılığı var. Bakın bunu nereden anlıyoruz? Yine İbn Mesud ve diğer bazı sahabelerden, Ebu Zer'den ve diğer bazı sahabelerden yani mütevatir derecesine varan rivayetlerle gelmiş bu. Bayağı çok sahabeden geliyor. Üzerinize bazı yöneticiler gelecek, namazları işte vaktinden erteleyecekler. Onlar da zulüm baş gösterecek. Onlarla beraber olduğunuzda diyor, namazı, yani mescitte bulunursanız kılmam demeyin diyor. Ama siz vaktinde kılın diyor. Bu size nafiledir diyor. Yani o cemaatle kıldığınız size nafiledir. Demek ki bunların arkasında cemaatle namaza gitmek zorunda değildir ama şayet cemaat içerisinde bulunursa, camide bulunursa kılmam diyerek fitne çıkarmasın. Kılmam demeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zira bu sizin için nafiledir diyor. Bu size nafiledir. Fakat burada bir farzlık da var değil mi? Allah Resulü emrediyor bunu. Yani ibadetin nafile bir ibadet olarak sana sevap yazılır ama bu Allah Resulü'nün emri. Emir olunca asıl olan farzlıktır. Yani bu emre itaat etmek farz fakat kıldığın namaz nafiledir. Müslümanların cemaati varsa, halifesi varsa, görünüşte bir halife de olabilir, zalim bir halife de olabilir. Fakat böyle bir zamanda, yani Kur'an ile yönetim, vahiy ile yönetim birbirinden ayrıldığında asıl ayrılmaması, gözetilmesi gereken işte bu kitap ve sünnete uyan, Allah Resulü'nün izlerini takip eden alimdir. Bu Nisa suresi 59. ayetindeki Eti'ullâhe ve eti'urrasûle ve ulil emri minkum ayetinin de delalet ettiği manadır. Allah'a itaat edin. Kayıtsız şartsız bir itaat. Resul'e itaat edin. Kayıtsız şartsız bir itaatle. Sorgulamaksızın. Ve ulil emri minkum derken eti'u emri tekrar edilmiyor. Şartlı ve kayıtlı olarak yöneticilerinize de, sizin üzerinizde yetki sahibi olanlara da itaat edin. Buradaki ulil emr yetki sahipleri umum gelmiştir. Halife, yani devlet başkanı bir yetki sahibidir. Muhtar, en küçük birimde muhtar, mahalle muhtarı bile Müslümanlar üzerinde bir yetki sahibidir bazı işlerde, her konuda olmasa bile. Baba, evlad üzerinde yetki sahibidir. Ullemridir. Koca, karısı üzerinde ve çocuklar üzerinde yetki sahibidir. Kadın, kocasının çocukları üzerinde ve evi üzerinde yetki sahibidir. Alim de ümmet üzerinde yetki sahibidir. Peygamberlerin varisleridir. İşte bu yetki bakımından peygamberlerin varisleridirler. Kitap ve sünneti anlamada, Allah'tan ve Resulünden gelenleri anlamada, yani bunların ilmini elde etmede insan alimlere başvurur. Allah alimleri bu konuda ilme ulaşmada vesileler kılmıştır. Fakat kendisini itaatin merkezine koymamış Allah Azze ve Celle alimleri. Onlara, alimlere itaat şartlı bir itaat olmalı. Allah'tan ve Resulünden delili varsa vardır. Yoksa mezhep edinme yok. Taassup gösterme yok. Allah'tan ve Resulünden delilini getirirse, Allah'a ve Resulüne itaat olduğunu bilirsen bunun, bu var. Kadının kocasına itaat de böyle. Koca karısına namazı terk etmesini emredemez. Nafile orucu terk etmesini emredebilir ama. Neden? Allah Resulü izin vermiş. Kitap ve sünnet izin vermiş. Kocaya böyle bir hak vermiş. Kocası yanındayken kadın nafile oruç tutamaz ondan izinsiz. Bunun gibi. Yani ulul emrin yetkileri sınırlıdır. Allah'ın ve Resulün yetkileri ise sınırsızdır. Yani kayıtsız şartsız onlara itaat emredilmiştir. Ulul emriler sahabe ulul emri alimler diye açıklamış. Bir kısmı işte devlet başkanları diye açıklamış. Her ikisi de doğrudur. Çünkü her ikisini de kapsar. Ve diğer yetki sahiplerini de kapsar. İş yerinde patronda böyle bir şey. İş yerinde patronun da senin üzerinde sınırlı yetkilere sahiptir. Kitap ve sünnete aykırı bir emirde bulunamaz sana. Ama kitap ve sünnetin sınırlar içerisinde bunu yapar. Ona itaat etmen Allah'a ve Resulüne itaattir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste bir seriye gönderir. Bukhari ve Müslim rivayet ederler bunu. Bu seriyenin başına bir emir tayin eder ve der ki buna her halükarda itaat edeceksiniz. Bu emir, yani komutan bir şey üzerine, aralarında geçen bir şeyden dolayı öfkeleniyor birliğindekilere ve Allah Resulü size böyle demedi mi itaat edeceksiniz diye diyor. Çabuk ateş toplayın ve kendinizi içine atın diyor öfkesinden o anda. Sonra yatıştırıyorlar bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar diyorlar ki Allah Resulü böyle dedin ama bu da tuttu böyle yaptı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki şayet kendinizi o ateşe atsaydınız eve diyen çıkamazdınız. Yani cehennemin ashabından olurdunuz. Bakın ifadeye çıkamazdınız diyor. Demek ki bir küfürden, bir şirkten bahsediliyor burada. İtaat ancak maruftadır diyor sonra. Demek ki Allah'a ve Resulüne itaat eder gibi. Allah'a ve Resulüne diyorum burada. Çünkü Resul'e itaat Allah'a itaattir. Nisa suresi 80. ayetinin delaletiyle. Ve Resul'e itaat Allah'ın izniyle bir itaattir. Allah izin vermiştir. Başkasına ise ulul emri olanlara, yetki sahiplerine ise mutlak izin vermemiş Resul'de olduğu gibi. Mukayyet izin vermiştir. Allah'a ve Resulüne uygun olmak şartıyla bir izin vermiştir. Demek ki bir kimse Allah'tan ve Resulünden cevazını bilmeden bir mezhebe itaat ederse, bir yöneticiye itaat ederse, böyle bir şey caiz görürse, kişinin cehennemden asla çıkmamasını gerektiren, kendisini şirke sokan bir itaatle itaat etmiş olur. İtaat ancak maruftadır diyor. İtaat ancak maruftadır sözü, maruf, dince maruf, el maruftur. Yani kitap ve sünnete uygun olan, kitap ve sünnette meşru olan konulardadır. Bu bakımdan yönetimle, yani hilafetle Kur'an ayrılırsa, insanların itaat mercileri, cemaati teşkil edecekleri merciler, kendilerini Allah'ın kitabıyla, Resul'ün sünnetiyle buluşturan alimlere itaat etmeleridir. Bu alimlere demek ki kayıtsız şartsız bir itaat değil, kitap ve sünnete uygunluk şartıyla bir itaat söz konusudur. Her ne kadar insanlar alimlere başvurdukları ilk esnada ne kitabı bilirler ne sünneti. Bu sebeple alimlerden usulü öğrenirler, delilleri öğrenirler. Sonra bu delillerle cemaat hali devam eder. Halifeler mesela insanların beşeri hukukuyla ilgili hadleri, cezaları uygularlar. Alim bunu uygulayamaz. Mesela yönetim sahibi olmadığı için zina haddini uygulamaz. Kısas uygulamaz. Bunları uygulayamaz. Bunlar halifenin işidir. Fakat mesela nikah işleri, Bunun gibi işlerde kadının velisi yoksa velisi kim? Sultandır diyor. Şimdi halife de yok, halifelik de yok. Hali hazırdaki durumda Müslümanların ilmine başvurdukları, kitap ve sünnet ilmini öğrenmek için müracaat ettikleri hocalara, alimleri işte onların veliül emridir. Cemaat onlarla beraber olmaktır. Aralarındaki istişareleri bunlarladır, bu alimlerle olmalıdır. Yani bir nimetin hepsi ele geçmese de ele geçeni kaçırmamak lazım. Bir Allah'ın dininin tamamını ikame etme yetkimiz olmasa dahi, halife olmadığı için bazı şeyleri yapamasak dahi, ilim ehlinin etrafına bakın bu şartlara riayet ettiğimizde, cemaat şartına riayet ettiğimizde bazı şeylerden korunabiliriz. Mesela Müslümanların hukukunu temin edecek mahkemeleri yoktur bugün. Bu Müslüman ne yapar? Cemaatten ayrılmayan bu Müslüman, cemaat mensubu olan bu Müslüman hocasına gider, alime gider. Kitap ve sünnete göre kendi lehine olanlar nelerdir, aleyhine olan nelerdir? Kitaptan, sünnetten öğrenir. Ve bu hakkını, haklarını mevcut mahkemelerden, yani zalim otoritelerin sultasında olan mahkemelerden bu hakkını talep ettiğinde tağutun muhakemesine başvurmuş olmaz. Çünkü o muhakemesi için Allah ve Resulünün hükmüne başvurmuştur. O hükmü almıştır ve bu hükmün uygulanması için yetki sahiplerine, yani bunu uygulayabilecek mekanizmaya müracaat etmiştir. Bu Allah'ın ve Resulünün hükmünü taleptir. Tağutun hükmünü talep değildir. Ama şurada dinin hükmünü öğrenmesine rağmen buna aykırı bir şekilde hükmedecek olan mahkemeye başvurursa işte bu tağuta muhakemedir. Evet, En'am suresindeki ayette insanların çoğunun hak üzere olmadığı zikredilmektedir. Nahil suresindeki ayette Allah Teala tek başına olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam'ı hak ile nitelemiştir. Çokluk hakkın alameti de değildir, doğruluğa da delalet etmez. Doğruluğun delillerinden de değildir. Yani bir meselede çoğunluk böyle diyor, azınlık da böyle diyor dendiği zaman, yani bugün öyle yaygınlaşmıştır. Çoğunluğun dediği hak, mahfuz olan, azının söylediği şaz bir görüştür derler. Halbuki kitap ve sünnet ehli, kitap ve sünnete uyan bir insan için hak, kitap ve sünnettir. Vahiydir, vahye uygun olandır. Buna aykırı olan ne kadar çok kalabalık tarafları olsa dahi bunlar şaz görüşlerdir. Çok doğruluğun ölçüsü, hakkın ölçüsü kitap ve sünnet, vahiydir. Çokluk asla hak olmaya, doğru olmaya delalet etmez. Hak sayıyla değil, delil ile bilinir. Mensupları az da olsa cemaat, hak üzerinde birleşip uyum sağlamaktır. Cemaat, hak üzerinde birleşip uyum sağlamaktır. Batıl üzerinde birleşip uyum sağlamak değil. Batıl üzere birleşip uyum sağlayanları Allah dağıtsın. Allah hak üzerinde sebat edenlerden eylesin. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde selefe nispet edilmenin şerefi ve sünnete sarılmanın fazileti konularını işlemeye çalışacağız. Burada anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûbü ileyke.